أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül sohbetleri programımızda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabaları, amcalarının 33. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak programa başlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hatırlayacağınız gibi Abbas amcayı sizlere paylaşıyorduk. En son Abbas amcanın Peygamberimiz Aleyhisselam ile beraber Akabe beyatlarında bulunduğunu, beyatın başlangıcını görmüştük. Oradaki konuşmaları görmüştük. En son Abbas amcanın bulunduğu bu ortamda en son Medine'den gelen bu seçkin topluluk Peygamberimiz Aleyhisselam'a en son demişlerdi ki: "Ey Allah'ın Resulü, işte kavmim ve işte sen." Bunu onlar adına Hazreti Esad bin Zürare demişti. "Ne istiyorsan iste. Nasıl bir şart koşuyorsan koş. Biz her şeye hazırız." Hazır olduklarını söylüyorlardı. Şöyle girmek istiyorum şimdi. Vereceğimiz mesaj ne kadar güzel olursa olsun, karşı taraf alıcı konuma geçmediyse, ne kadar iyi şeyler söyleseniz de onun gönül dünyasına inşirah vermez. Ama onu önce dinler, sonra alıcı pozisyona getirip ondan sonra bir şeyler verilirse direkt sade dinleme değil, gönle kaydeder. Unutmayalım, gönüllerin kaydettiğini ancak gönüller siler. Gönüller kaydettiği zaman başka bir güç bunu silemez. Şimdi hazırız dediler. İste istediğini, söyle söyleyeceğini. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam ne yapıyor? İlk önce Kur'an-ı Kerim okuyor. Bu normal gelebilir hepimize. Çünkü bizim de ister salon programları olsun, ister başka programlar olsun, biz programlarımıza biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim okumayla başlarız. Ben yine böyle bir yerde programa gitmiştim. Efendim, hocam dediler, bir Kur'an-ı Kerim okunsun, sesler kesilir, siz sonra konuşursunuz dedi biri. Öyle yaparsanız sahneye çıkmam dedim ben. Öyle yaparsanız sahneye çıkmam. Kur'an-ı Kerim sesleri kesmek için okunmayacak. O insanlar Kur'an-ı Kerim dinlemek için hazır hale gelecekler. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim okunacak. Kur'an-ı Kerim milleti susturmak için değildir. Kur'an-ı Kerim gönülleri inşa etmektir. Huzur ve sükun vermek içindir. Kur'an-ı Kerim kulunu Allah'a bağlayan en güçlü bağdır. Aleyhisselam onlara Kur'an-ı Kerim okudu. Aklınıza şöyle bir soru gelebilir kıymetli dinleyenlerim. Ya hocam, Kur'an-ı Kerim okudu diyorsunuz ama nereyi okudu? Ben isterdim ki şu süreden şu kadar okudu. Ama burada Kur'an-ı Kerim okuduğu rivayetin dışında nereyi okuduğuna ilişkin elimizde bir sahih rivayet olmadığından nereyi okuduğunu bilemiyorum. Kur'an kendisine açılan ruhların en derin yerlerine kadar inip işlediği işler. Ama ifadeye dikkat edin. Açılacak ruh, açılacak gönül, yürekleri sarıp sarmaladı. Yürek açılmadıysa Kur'an o yüreğe inmeyeceği için ne sarar ne sarmalar. Ruh, beden bütünlüğü içindeki insanın Müslüman olma özelliğini öne çıkardı. Biraz garip gelir size belki ama ben insan, karşı cins iki insan örneği vereyim. Çok sevdiğiniz biriyle karşılaştınız, ortam müsait, el ele tutuştunuz, bir muhabbet oluşur. Bakıştınız, muhabbet artar. Kucaklaştınız, beden bedene, aslında bedenler kucaklaşsa da orada kucaklaşan ruhtur. Yani Kur'an okunduğu zaman bu iki bedenin bir ruh olması gibi insanın bedenine, ruhuna bir inşirah verir. Ferahlık verir, rahatlık verir. Bu tür sözleri çok duymuşsunuzdur çok hoca efendi arkadaşımızdan. Çok da dinlemişsinizdir. Ama Allah aşkına böyle ruhumuz sıkıldığında, canımız sıkıldığında, böyle durduk yere kasvet içine girdiğimizde okuduğumuz Kur'an bize o huzur veriyor mu? Onları bize savıyor mu? Savmıyor. Beni savıyor, ben de savmıyor. Yalan söylemeyelim. Çünkü o sıkıntılar içerisinde yani Kur'an'ın bize işlemesi için Kur'an'ın sıkıntının arkasında kalmaması lazım. Önüne geçmesi lazım. Bu da çok büyük fazilet istiyor. İnşallah Rabbim bunu da bize nasip eder diyelim. Evet, Kur'an-ı Kerim her sözün başında olmalı. Kur'an olmayan yerde Müslüman da olmaz. Kur'an-ı Kerim'e öncelik vermeyenler kendilerini öne çıkarmış olurlar. Evet, şimdi bu Kur'an-ı Kerim okunma sahnesinde Abbas amcayı görüyoruz. Pür dikkat dinliyor. Abbas amcanın Hazreti Peygamber'le bu akabe biatlarına kadar çok fazla beraberliğini göremediğimizi geçen haftalarda söylemiştim. Ama burada sadece onun olduğunu da söylemiştim. Evet, burada tekrarla bir inceliği vermek istiyorum. Kur'an kendisine yönelen kişi ya da kişilere yol gösterir. Kur'an yol gösterir, hidayet verir, muhabbet verir. Ama kime? Onda muhabbeti arayanlara, onda yolu arayanlara. Bundan hareketle muhatapları Kur'an iklimine hazırlamadan Kur'an okumak pek bir fayda vermeyecektir. Kur'an-ı Kerim'i hazırlanmış insanlar olduğu yerde de Kur'an'ın önüne bir şey koymamak lazım. Burada bunu da görüyoruz. Kur'an mesajın temeliydi. Temel mesajı veren Resulullah Aleyhisselam gerekli gördüğü açıklamayı ve davet yaptıktan sonra şöyle buyurdu. Yüce Rabbim için sizden istediğim ona hiçbir şey ortak koşmamanız ve ona kulluk etmenizdir. Kendim için şartıma ve isteğime gelince, öncelikle Allah'ın kulu ve Resulü olduğuma şehadet etmenizdir. Bundan sonra beni ve ashabımı koruyup kollayarak barındırmanızdır. Bana ve ashabıma yardımcı olmanızdır. Kendinizi ve ailenizi savunduğunuz ve koruduğunuz şeylerden bizleri de savunup korumanızdır. Kadınlarınızı ve çocuklarınızı savunup koruduğunuz şeylerden beni de savunup koruyacağınıza söz verirseniz sizinle beyat yapayım. Şimdi bu ifadelerde açılması gereken o kadar güzel şeyler var ki onları İslam tarihi kitabına bırakarak bir radyo programında Abbas amcayla beraber gidelim bakalım. Medine'li Müslümanlar büyük bir coşkuyla atılıyorlar. Rabbimize hiçbir şey ortak koşmayacağız. Ve ona kulluk edeceğiz. Sen hiç şüphesiz ki Allah'ın kulu ve Resulüsün ya Resulallah. Seni hak din ve kitab ile Resulullah olarak gönderen Allah'a yemin olsun ki çoluk çocuklarımızı savunup koruduğumuz şeylerden seni de savunup koruyacağız. Sen ne istersen biz onu yaparız, yapacağız. Bizimle beyat et artık ya Resulallah. Biz vallahi savaş ve silah erleriyiz. Bu bize ecdadımızdan miras kalmıştır. Sana beyat etmeye hazırız ya Resulallah. Peygamberler Sultanı bu seçkin insanlardan o kadar çok memnun oldu ki güller gibi gülümserken yıldızlarda, ayda, gölgede kalmıştı adeta. Bütün gönüller, özler, yüzler, gözler ona kilitlenmişti artık. O ne derse o olacaktı. Ne isterse yapılacaktı. Peygamberler ve Gönüller Sultanı her şeyleriyle tasdik edip pür dikkat dinleyen bu seçkin topluluğu tebessümüyle öyle bir ödüllendirmişti ki, dikkat edin ifademize, tebessümlerle ödüllendirmek. Öyle ödüllendirmişti ki canınızı verin dese hemen diyecekler ve canlarından çok sevdiklerine canlarını bile vereceklerdi. Can kime verilir? Canından çok sevdiğine verilir. Onun için can verilir, adına fedakarlık demez. Sevgi denir, muhabbet denir, aşk denir. Fedakarlık biraz zorlamadır. Yani ben senin için fedakarlık yaptım. Bunları sevmiyorum. Kimse kimseye fedakarlık yapmasın. Paylaşsın. Yüreğini, gönlünü açsın. Evet. Şimdi sadece anlatıp geçmeyelim. Burada Abbas amca bir Resulullah'a bakıyor. Bir Medine Müslümanlar olan Ensar'a bakıyor. Resulullah'ın sözlerini onların yüzünde görüyor. Karanlık. Onların yüzünde görebiliyor. Şimdi bunun yani tebessümün nasıl bir ödül olduğunu da en can alıcı orada görüyor. O yüzden karşı karşıya kaldığınızda birbirinize tebessüm edin. Birbirinizi ödüllendirin. Çünkü tebessüm de bakış içteki bazı burukluğu götürür. Bazı sıkıntıyı götürür. Muhabbete kapı açar. Tebessüm de bakın. Sesiniz de tebessümün yansıması olsun. Ne haber? Tebessüme bakıyorsun. Yüzünde tebessüm, sesinde ne haber? Öyle olmaz. Merhaban biküm. Merhaba. Nasılsın? Maşallah. Bugün seni çok iyi gördüm. Diyebilecek bir ifade. Ama Abbas amca görüyor ki ortam tehlikeli. Her an müşrik baskısı olabilir. Resulullah Aleyhisselam belki ilk siyasi yapılanma diyebileceğimiz yeni bir şey ortaya atıyor biattan önce. Nedir? Buyuruyor ki şimdi siz aranızdan 12 nakip seçiniz. Nakip temsilci demek. Nakip. Benim yanımda her hususta kabilelerinin temsilcisi olsunlar. Şimdi orada 75 kişi var. Yani bir insan etrafına onu ortaya alsalar, etrafını sarsalar 75'i de diyelim bir metre mesafede olmayacak ki. Yani bu en mesela halka arkaya doğru 9-10 metre geride kalacak, duymayacak bir şeyleri. O yüzden her grubun bir temsilcisi olsun. Aleyhisselam bizzat rakamı söylüyor. Çünkü orada önde gelen 12 kabileden insanlar var. O yüzden 12'ye takılmayın. Yani 12 temsilci nakip seçin ki benim yanımda her hususta kabilelerin temsilcisi olsunlar. Onlar temsil ettikleri kabile fertlerinden bana karşı kefil ve sorumlu olsunlar. Ben de Müslümanlar üzerine kefilim diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Her şeye hazır oldukları görülen Medine Müslümanları hemen orada aralarından seçtikleri 12 kişiyi Resulullah'a tanıttılar. Burada ayrıntıya girmiyorum ama bu 12'nin içinde bir isim mecburen vereceğim. Hazreti Esad bin Zürare var. Bu aynı zamanda hem kendi kabilesinin reisi hem de tüm Medine halkının reisi. Yani nakibun nukaba ne demek? Temsilciler temsilcisi. Bugünkü deyim nedir? Genel başkan. Bugünkü deyim ne? Medine'li Müslümanlar işin ciddiyetini en ciddi bir şekilde kavramışlardı. Temsilcileri de hemen oracıkta seçip tabi yerindeyse bugün deriz ya listeyi verdiler başkana diye. Resulullah'a listeyi verdiler. Resulullah Aleyhisselam sevgili amcasına bakıp onun da rahatladığını görünce artık beyat etmeye geçilebileceğini ifade etti. Bütün her şeyi böylece görüşüldükten sonra Abbas amca Akabe'de geceleyin bir ağacın altında Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mübarek elinden tutup şartlarını tekrarlatarak Medineli Müslümanları ona birer birer beyat ettirdi. Burada Resulullah'ın elini tutan amcası Abbas amca. Böyle çünkü yoruluyor Aleyhisselam. Elini tuttu böyle tek. Şu ifadeyi Resulullah öyle buyurdu. Bu ifadeyi amca onlara tekrarlattı diyor. İfade şu. Allah'a hiçbir şey ortak koşmayacaksınız. Hırsızlık etmeyeceksiniz. Zina yapmayacaksınız. çocuklarınızı öldürmeyeceksiniz. Yalan dolanlarla hiçbir kimseye hiçbir şekilde iftirada bulunmayacaksınız. Hiçbir işte bana muhalefet etmeyeceksiniz. Bu şartlarla sizden beyat alıyorum. İçinizden kim ahdine vefa gösterir, sözünde durursa onun ecir ve mükafatı Allah'a aittir. Kim insanlık hali sözünü bozarak bunlardan birini işler de bu yüzden dünyada azaba uğrarsa bu azap onun için kefaret olur. Yani dünyada azaba uğrayabiliyor ama uğrayamayabiliyor da. İşlemiş olduğu suçu Allah'ın örttüğü kimsenin işi ise Allah'a kalır. Allah dilerse onu azap eder, dilerse onu affeder. Resulullah yine beyat öncesi eli Abbas amcanın elinde olduğu halde yine bir ön cümle, ön paragraf, yani birkaç cümle kullandı. Evet ya Resulallah, sana beyat eder söz veririz dediler Medine'li Müslümanlar. Ve o ifadeye artık sıra geldi. Kolaylıkta ve güçlükte, sevinçte ve kederde, bollukta ve darlıkta, sağlıkta ve hastalıkta, her zaman ve her yerde Allah ve Resulüne itaat edeceksiniz. Nerede olursanız olun, her zaman ve her yerde hakkı söyleyeceksiniz. Allah yolunda yürürken kınayanların kınamasından da korkmayacaksınız. Resulullah'ın söylediği, Abbas amcanın tekrarlattığı bu. Onlar da şöyle diyorlar, kolaylıkta ve güçlükte, sevinçte ve kederde, bollukta ve darlıkta, sağlıkta ve hastalıkta, her zaman ve her yerde Allah'a ve onun Resulüne itaat edeceğiz. Nerede olursak olalım, her zaman ve her yerde hakkı söyleyeceğiz. Allah yolunda yürürken kınayanların kınamasından da korkmayacağız. Öyle söz verdiler. Abbas amcanın yardımı ile tek tek beyat eden Medineli Müslümanlar üç aşağı beş yukarı aynı ifadeyi kullanıyorlardı. Şimdi burada gözden kaçmaması gereken bir şey var. Konumuz Abbas amca ama onu da söylemem lazım. Bazen özel dersler yapıyoruz. Özel seminerler, özel oturumlar, özel muhabbetler. Bazen yüz yüze, bazen uzaktan. Ben bakıyorum, öyleleri var ki problemi ne olursa olsun, sıkıntısı ne olursa olsun verdiği saatte mutlaka gelir. Muhakkak gelir. Hastayım demez, açım demez, uykusuzum demez. Verdiği saatten önce de gelir. Muhabbetle geldiği için gelir. Gerçekten rahatsızdır, gerçekten yorgundur. Öğrenci ise dersleri var, sınavları var. Buna rağmen gelir. Ben bunları görüyorum ve bunları çok seviyorum. Ancak, fakat öylesi var ki gerçekten iyidir, amenna. Ay bugün biraz kırgıncayım, unuttum, işim çıktı. Yani bazı sözlerin yerine gelmediğini görünce ben bu biatları Hazreti Musab kitabına yazdım, İslam tarihine yazıyorum. Efendim bu sahnede bulunan hangi sahabe varsa şu anda Hazreti Abbas amcayı görüyorsak ama başka sahabe görürken Akabe'de var ise Ensardan biri diyelim mesela. Bu sahneyi bir daha tekrarlıyorum. Defalarca tekrarladığım, çok yerde anlattığım bir sahnedir. Ancak acizane şimdiye kadar verdiğim sözü hep yerine getirmişimdir. Ama verilen sözlerin yerine getirilmediğini çok görmüşümdür. Ona dikkat edeceğiz. Abbas amca tekrar Resulullah'a bakıyor. İşte bunlara talimatlı çabuk olsunlar anlamına. Çünkü her an müşrik tehlikesi var. Resulullah Aleyhisselam'ın mübarek eline sarılan sahabiler amcanın desteğiyle her biri tek tek söz veriyor. Beyat ettikten sonra birden masumlaşan Medineli Müslümanlar önce Resulullah'a sonra da Abbas amcaya bakarak içlerinden geleni dile getiriyorlar. İçlerinden geleni dile getiriyor. Nedir bu? Ey Allah'ın Resulü, bizler kendi kavmimiz içinde ve Yahudiler ile anlaşmalarımız ve sözleşmelerimiz var. Biz onları seninle yaptığımız bu beyat ile kesip atmış oluyoruz. Allah seni muzaffer kıldıktan sonra bizi bırakıp bir gün kavmin yanına döner misin? Bu ifade üzerinde durulup sırf doktora çıkacak kadar burada malumat var. Koca bir tez olur bundan. Neden? Bu insanlar verdikleri sözde şunu kendileri gördüler. Devletleşiyorlar. Devletleşirken, büyürken düşmanlarınız da büyüyecek. Artacak, çoğalacak. Savaşlar olacak. Canlara kıyılacak. Bunu da gördüler. Ama bir de endişe oldu. Acaba Resulullah, çünkü Mekke'de Resulullah anlatamıyor. Yani engellediler çok. Medine'ye gidecek. Ola ki bütün bu zaferlerden sonra döner misin kendi kavmine diye içinden geçeni seslendiriyor mübarek insanlar. Peygamberimiz Aleyhisselam da yine önce Abbas amcasına bakıyor tebessümle. Sonra onlara dönüp güller gibi gülümseyerek iki cihanı aydınlatan o tatlı bakışlarıyla şöyle cevap veriyor. Hayır, benim kanım sizin kanınızladır. Benim zimmetim sizin zimmetinizledir. Ben sizdenim, siz de bendensiniz. Savaştıklarınıza savaşır, barıştıklarınıza barışırım. Ben sizdenim, siz bendensiniz. Şimdi ben de böyle Allahu Ekber diye bağırasım geliyor. Medine'nin Müslümanlar bu cevaba o kadar çok sevindiler ki kendilerini tutamayıp tekbir getirdiler. Öyle ki Abbas amca hemen uyarmak zorunda kaldı. Aman sessiz olun. Kimse duymadan dağılmamız lazım. Aman, aman. Haklısın elbet ey Resulullah'ın amcası dediler. Beyat yapıldıktan sonra o büyük ve tarihi daveti yapmayı da ihmal etmediler. Ey Allah'ın Resulü, burada çektiklerin yetişir artık. Medine'ye gel. Seni canımızla, malımızla korumaya söz veriyoruz. Beyat ettik. Bizimle gel artık ya Resulallah. Peygamberler peygamberi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, bu içten davete daha bir içten tebessüm etti. Bu tebessüm aynı zamanda evet anlamına geliyordu. Her birinden memnun olan iki cihan güneşi tekrar her birini tebessüm yağmuruna tuttuktan sonra sevgili amcasıyla beraber selam verip oradan ayrıldı. Ayrıntıya girmiyorum, konu Akabe değil. Akabe de Abbas amca. Abbas amca Medine'li Müslümanların Resulullah'a gösterdikleri bu derin sevgi, saygı, bağlılık ve fedakarlık karşısında çok duygulandı. Çok duygulandı. Ve siz bizdensiniz, biz de sizdeniz dedi amca. Siz bizdensiniz, biz de sizdeniz dedi amca. Bunu birkaç kez tekrarlamak istiyorum. Siz bizdensiniz, biz de sizdeniz dedi amca. Niye? Abdülmuttalip dedeyi görürken anlatmıştım. Abdülmuttalip dedenin annesi Selma nine Medineli Amr bin Zeyd bin Adi bin Necar kızıydı. Abbas amca bu yakınlığı dile getirmiş oluyordu. Abbas amca bu yakınlığı dile getirmiş oluyordu. Bunun gözden kaçmaması lazım. Abbas amcanın Akabe'de Peygamberimiz Aleyhisselam yanında yer alması ve onunla her şeyi orada ve sonrasında paylaşması onun erken zamanda İslam'a girmiş olduğunun en büyük delillerinden biridir kıymetli dinleyenlerim. Evet efendim, Hazreti Abbas amca Peygamberimiz Aleyhisselam'a Akabe mevkiinde eşlik ettiği gibi sonraki dönemlerde çok farklı ve çok önemli hassas alanda hizmet etti. Nedir? Önce şöyle bir bu konuyu anlamak için biraz Abbas amcayı, kardeşleri biraz yuvarlak bir şeye gireyim. Daha iyi anlaşılır. Efendim, Abbas amca ticaretle uğraşıp gelirinin tamamı müşrikler üzerinden olduğu için Resulullah Aleyhisselam ve ashabıyla pek yakın duramıyordu. Ama gizliden gizliye yanlarında yer alıp üzerine düşeni yapmaya çalışıyordu. Bu arada toplumdaki itibarının zedelenmemesi için çok dikkat ediyordu tabii. Ebu Talip amca vefat ettikten sonra, ki bunu görmüştük, ister istemez aktif olarak devreye girmişti Abbas amca. İlk vahiden bu yana en büyük düşmanlık yapan Ebu Leheb, ki buna amca diyemiyorum, ağabeyin ölümünden sonra kabilenin reisi olduğu gibi Resulullah ve ashabına düşmanlığını da en ileri düzeye taşımıştı. Abbas amca Ebu Leheb'in bu tutum ve davranışını sürekli müdahale ediyordu. Bir yandan Peygamberimiz Aleyhisselam'a olan sevgisinden ötürü, bir yandan da onun amcası olması dolayısıyla onu artık kendisinin koruması gerektiğini düşünmüş ve bu düşünce doğrultusunda hareket etmeye başlamıştı. Ama bu arada Müslüman olduğunu kavminden gizlemeye çalışıyordu. Resulullah Aleyhisselam Medine'ye hicret edinceye kadar elinden geldiğince onu ve ashabını korumaya çalıştı. Bunun en açık örneğini 2. Akabe Beyatı esnasında hep beraber gördük az öncekinde. Abbas amca Mekke'de bulunduğu müddetçe sadece Peygamberimiz Aleyhisselam'ı değil, gücü yettiği kadarıyla bütün Müslümanları korumak için elinden geleni yapıyordu. İslam'ın yayılmaya başladığı ilk zamanlarda onun davetinin haberini alan Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh Mekke'ye gelmiş ve Resulullah aleyhisselam ile görüşmüş, Müslüman olmuştu. Cesur bir kişiliği olduğu için Müslüman olduktan sonra hiç çekinmeden Kabe'ye giderek müşriklerin gözü önünde şehadet getirdi. Kelime-i şehadet getirdi. Kim? Ebu Zer el-Gıfari. Bunu hazmedemeyen müşrikler hemen onun üzerine çullanarak dövmeye başladılar. Ancak orada bulunan Abbas amca onların arasına girerek çok sert bir şekilde çıkış yaptı. İlk amcanın ilk şeyi budur. Ama burada da yani ben de onlardanın yerine muazzam bir siyaset kullandı. Ne yapıyorsunuz siz böyle? Ne yapıyorsunuz? Bu adamın Ebu Zer el-Gıfari olduğunu görmüyor musunuz? İslam'a girdi diye onu öldürme mi istiyorsunuz yani? Sizler tüccar insanlarsınız ve ticaret yolunuz Gıfar kabilesinin oradan geçtiğini bilmiyor musunuz? Ticaret yolunuzun kesilmesini mi istiyorsunuz yani? Bu ifade Abbas amcanın sadece ticari alandaki dehasını değil, siyasi alanda da ne kadar ileri düzeyde bir şeyler gördüğü noktasında en güzel örneklerden biridir kıymetli dinleyenlerim. Yani dövülen bir Müslümanı korumak istiyor, kollamak istiyor. Onu koruyup kolladığında onun İslam'a girip girmediği kendisinin anlaşılacak. O yönden girmek yerine ne diyor? Siz ticaret yapıyorsunuz, hep oradan geçiyoruz onların kabilesinden. Yani eğer buna bir şey olursa bizim Gıfar tarafından ticari kolumuz, yolumuz kesilmiş olur demek istiyorum. İşte böyle çıkışarak onu müşriklerin elinden kurtarmıştı. Ertesi gün yine aynı şekilde bu zer yine Kabe'ye gidiyor. Yine yüksek sesle yine Kur'an-ı Kerim okuyor bu sefer. Efendim tekrar dövmek istiyorlar, hatta saldırıyorlar. Abbas amca onlara yine aynı şeyleri söyleyerek vurgu yaparak efendim onu kurtarıyor. Abbas amca kardeşi Hazreti Hamza'nın da hicret etmesine razı olmuş. Hatta onun hicret etmesini çok da istemiş. Niçin? Çünkü o güçlü kuvvetli ve hiç kimseden korkmayan biri olduğu için Medine'de yeğenini hem komşuluk yapacak hem de onu koruyup kollayacaktı. Bunları Hamza amca işlerken kısmen gördük. Oraya şimdi girmiyorum efendim. Medine'ye hicretten sonra Resulullah Aleyhisselam Medine'ye gittiler. Mekke'de neredeyse hiç Müslüman kalmadığı gibi Abbas amca ile birlikte Mekke'de kalıp ona arkadaşlık ve dostluk yapacak, onu koruyacak, ona destek çıkacak birkaç yeğeninden başka hiçbir erkek kalmamıştı. kendi yurdunda gurbetlik çekiyordu adeta. Kendisi gibi düşünen ve kendisine yakın hissettiği kimse kalmadığı gibi aynı zamanda etrafı kendi kabilesine düşman kesilmiş, bütün amaçları onları bir an önce yakalayıp öldürmek olan ve bu uğurda mallarını ve canlarını feda eden şiddetli düşmanlarıyla çevrildi. Bütün zorluklarına rağmen birçok sebepten dolayı Medine'ye hicret edemeyerek Mekke'de kalmış Müslümanların en büyük himayecisi ve koruyucusu olmaya devam etmiştir. Kimisine gizli, kimisine açık yardımda bulunuyor, onları koruyup kollamaya çalışıyordu. Burada bir kelimeye dikkatinizi çekmek istiyorum kıymetli dinleyenlerim. Hicret etmeyerek değil, edemeyerek. Hicret edecek imkanları vardı. Ancak edemedi. Etmek istiyordu. Niçin? Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hicretten sonra Abbas amca Mekke'de kalsa da Resulullah Aleyhisselam ve diğer Müslümanları koruyabilmek amacıyla onların Mekke'de gözü kulağı olacaktı da ondan. Mekke'de olan biten hadiseler hakkında verdiği haberlere artık çok hizmet yapacaktı. Yani daha doğrusu Abbas amca hicrete hazırlanırken Peygamberimiz Aleyhisselam ona müsaade etmedi. Yine bu hicret sahnesinde Abbas amcanın erkenden İslam'a girdiği düşünülebilir. Şimdi bugün belki sıra gelmez bilmiyorum ama ileride sıra geldiğinde Abbas amca müşrik saflarında, Mekke müşrik saflarında Bedir'de gelecek, Bedir'de esir olacak, fidye karşılığı serbest bırakılacak. Oradaki konuşmalar, oradaki hadiseler Abbas amcanın Bedir'den sonra İslam'a girdiği rivayetini öne çıkaracak. Onlara da inşallah bir radyo programına sığdığı kadarla sizlere tahlil edecek. Abbas amcayı bir de o yönüyle tanımış olacağız efendim. Abbas amca savaş için hazırlık yapan müşrik ordusunun her şeyini ayrıntılı bir şekilde yazarak Resulullah Aleyhisselam'a gönderiyordu. Hatta bu mektubunda Bedir için bilhassa bu oldu ki az sonra onu göreceğiz. Oraya sıra geliyor demek yavaş yavaş. Hatta bu mektubunda Kureyş ordusunun yola çıktığını belirtiyor. Kendisinin de onlarla birlikte çıkmak mecburiyetinde kaldığını, bu orduya ciddi bir zorlama ve baskı ile katıldığını, ancak hiçbir şekilde öldürme kastının olmadığını belirtiyor Abbas amca. Bundan da yetinmiyor Abbas amca. Haşim oğullarından ve Muttalip oğullarından iman eden, imanını gizleyen, bir de iman etmeyenler de var. Onların bir kısmı Hazreti Peygamber'e karşı savaşmak istemedikleri halde müşriklerin baskısıyla Bedir'e doğru geldiklerini haber veriyor Abbas amca. Peygamber Aleyhisselam, ben Bedir'e ayrıntılı girmeyeceğim, savaştan önce Mekke'deki müşriklerin durumu hakkında bilgi veren mektuplar gönderiyor Abbas amca ona. İlk anlarda güçsüz durumda olsa da Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanında olduğunu belli ediyor Abbas amca. Buna rağmen müşriklerin baskısı yüzünden Bedir Savaşı'nda müşrik ordusu içinde yer almak zorunda kaldığını iki kez, üç kez tekrarlıyor. Ben de ikinci kez tekrarladım. Uhud Savaşı öncesinde de oldukça geniş malumat veriyor aynı şekilde. Yani nasıl diyeyim, ona daha sonra gireceğiz. Bugün istihbaratçı derler ya, istihbarat. Hatta bu konuda çok kıymetli eserler de var piyasada. Peygamber Aleyhisselam'ın istihbarat faaliyetleri ve istihbaratçıları diye böyle güzel bir çalışma yapılmış. Bunu da görmüş olduk. Şimdi bir şey daha tekrarla devam edeyim. Abbas amcanın ne zaman İslam'a girdiği konusunu bir hafta önce vermiştim. Geniş anlattım. Bir sürü rivayetleri sıraladım. Birisi de şimdi oraya geliyoruz. Bedir Savaşı'na katılması dolayısıyla bu konu tekrar gündeme geliyor şimdi. Ve ben diyorum ki daha önce ifade ettiğimiz gibi Abbas amca ya henüz Müslüman olmamış veya Müslüman olsa da bunu o zaman için açığa vurmamış. Bu nedenle katılmak istemediği halde müşrik baskısı ve zorlamasıyla da olsa Bedir Savaşı'na müşriklerin saflarında katılmak durumunda kalmıştı. Yine söylemiştim, Peygamberimiz Aleyhisselam Haşimoğulları ve Muttalipoğulları ve diğer bazı kimselerin müşrik ordusu arasında olduğunu haber aldığını amcasından haber aldı. Onların bu savaşa zorlama ile katıldıklarını sahabelere anlatmış, onlarla karşılaşmaları durumunda kendilerini öldürmemelerini emretmiştir. Biz bunu Abbas amcanın Bedir Savaşı'ndan önce Peygamberimiz Aleyhisselam'a yazdığı mektupta açık bir şekilde görmekteyiz. Mekke müşrikleri Bedir Savaşı'ndan önce Müslümanlarla savaşmak için Mekke'den çıktıkları sırada Abbas amca sevgili yeğenine mektup yazarak ordunun gelmekte olduğunu, kendisinin de zorla bu orduya katıldığını haber vermişti. Bak kaçıncı tekrar. Şimdi niye göreceksiniz? Resulullah Aleyhisselam da bu mektubu aldıktan sonra gelen orduyu karşılamak üzere hazırlıklarını yaptı ve kendi ordusuna şöyle talimat verdi. Buyurun. Öğrendim ki Haşimoğulları ile Muttalipoğulları ve başkalarından bir grup. Bu grup yerine ne kelime bulayım ona baktım da bulamadım bir şey. Bu savaşa zorla çıkarılmışlar. Onlarla çarpışıp bir zarar vermeyiniz. Sizden kim Haşimoğullarından birisiyle karşılaşırsa onu öldürmesin. Bu arada bazı isimler söylüyor. Şunları öldürmeyin diyor. Sizden her kim Abbas bin Abdülmuttalip ile karşılaşırsa amcası onu öldürmesin. Çünkü onlar bu savaşa istemeyerek zorla çıkarılmışlardır. Şimdi burada şunu hatırlamakta fayda var. Mekke döneminin en zor zamanlarından biri de Müslümanların ablukaya alınıp boykot edildikleri, çok ağır bir ambargoya maruz bırakıldıkları o yaşanılmaz günlerdi. Müslüman olmayan Haşimoğulları ile Muttalipoğulları bile sırf akrabalıklarından dolayı aynı akıbete maruz kalmışlardı. Yine o günlerde bu kabilelerin büyük bir çoğunluğu Müslüman olmadığı halde sırf akrabayı koruyup kollama çabaları sebebiyle ablukaya alınmışlardı. Bunu biliyoruz. Ama bakın Resulullah Aleyhisselam Bedir Savaşı öncesinde sevgili ashabını uyarırken sadece gözlerimizi değil gönüllerimizi de yaşartacak bir vefa güzelliği sergiliyor. Lütfen burayı görelim. İnsanın gözü yaşarır, anlarım, gözyaşını görürüz. Ama siz gönül ağladığı zaman gönlün yaşını görür müsünüz? Ben o yüzden diyorum ki sadece gözlerimizi değil gönüllerimizi de yaşartacak bir vefa güzelliği sergiliyor. O her şeyiyle alemlere rahmet olan gönüller sultanıydı. Her şeyle çok zalim biri olan Ebu Cehil'in ısrarlı dayatmaları ile müşrikler Abbas bin Abdülmuttalip, Nevfel bin Haris, Akil bin Ebu Talip ve Talip bin Ebu Talip'i zorla savaşa sürüklemişlerdi. İsimler saydığım birkaç kişi. Yani Nevfel bin Haris en büyük amca, önce Abbas amca. Birinci sırada o var. İkinci sırada Nevfel bin Haris en büyük amcanın oğlu. Akil bin Ebu Talip, Ebu Talip'in en büyük oğlu amcanın. Talip bin ikinci oğlu, en büyük bu. Talip bin Ebu Talip, en büyüğü bu. Akil sonra geliyor. Akil de, Talip de müşrik, Nevfel de müşrik. Bunlardan Nevfel birazcık, Akil de birazcık böyle düşmanlık yaptı ama savaşa gelmek istemiyorlardı. Bunları zorla getirdiler. Abbas amca bu konuda ayrıntılı bilgi verdiği için Peygamber Aleyhisselam'a o da ashabına bu bilgiyi veriyor. Şimdi efendim, şimdi Abbas amca savaşta iri cüsseli, güçlü kuvvetli. Yalnız bakın her iri cüsseli, her güçlü kuvvetli savaşçıdır anlamına gelmemeli. Bunun örneği Abbas amcadır. Örneği. Hamza amca Abbas amcaya göre cüssesi iri değildir. Hazreti Ömer iri cüsseli değildir. Ama kahramanlıkları meşhurdur. Şimdi Abbas amca zorlamayla katıldığı bu savaşta esir düşüyor. Evet. Onun bu savaşta herhangi bir Müslümanla çarpıştığına, bir yaralama veya öldürme ona karıştığına dair herhangi bir rivayet yok. Yani Elinde kılıç. Tabii mecbur. Sallıyor kılıcı. Yani vurmuyor kimseye. Abbas'ın. Çünkü yoksa onu vurur müşrikler. Vururlar yani. İstemeyerek bu savaşa katıldığı için savaşta müşriklerin safında bulunmuştu. Ancak fakat müşrikler için hiçbir şey yapmamıştı. Onun esir düşme sahnesi bunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Evet, ben buraya sıra gelmez diyordum ama sıra geldi. Sahabiler arasında küçük cüsseli biri olan Ebul Yusr, iri cüsseli olan Hazreti Abbas'ı yakalayıp esir eden adamdı. Tabii onu esir ederken Abbas amca olduğunu bilmiyor. Bilmiyor. Abbas amcayı bu olay yıllar sonra bile ne kadar anlatılsa da bir türlü bitmeyen bir hikaye, destanlaşıyor. Ufacık adam koca adamı esir etmiş. Abbas amcayı esir eden Ebul Yus olayı anlatırken karşılıklı konuşmayı da naklediyor. Bakın ne diyor Ebul Yus El Ensari radıyallahu anh. Bedir gazvesi esnasında Resulullah'ın amcası olan Abbas'a rastladım ki onun amcası olduğunu sonra öğreniyorum. Hiç kimseyle savaşmadığı gibi bir kenara dikilip etrafına endişeli bir şekilde bakınıyordu. Ona belli etmeden hızlı bir manevra ile bir anda önüne vardım. Resulullah'ın amcasının iki gözünden de öyle yaşlar akıyordu ki kimseyi görecek bir halde değildi. Doğrusu onun bu haline çok şaştığım gibi çok da üzüldüm. Fakat müşrik saflarında olduğu için dayanamayıp çıkıştım. Bilmiyor ki Ebul Yusr. Allah senin cezanı versin. Kardeşin oğluna karşı onun düşmanlarıyla birlikte mi oluyorsun? Hem kardeşin oğlunu çok sevdiğini söylüyorsun. Hem de müşriklerle beraber ona karşı savaşmaya geldin ha? İşte bak. Allah ona büyük bir zafer kazandırdı. Sen ise müşrik saflarında Resulullah Aleyhisselam'a karşı durmuş birisin. Abbas amca her şeyi orada açıklayamaz ki. Beni öldürecek misin yoksa? Diyor amca. Hayır, seni esir alacağım. İstesem de seni öldüremem. İstesem de öldüremem seni. İstesem de öldüremem seni. Resulullah seni öldürmemizi yasakladı. Resulullah seni öldürmemizi yasakladı çünkü. Sadece seni değil, yeğenleri de öldürmeyeceğiz. Yeğenleri de var. Abbas amca yine gözleri doluyor. O beni çok sever. Allah şahit ki ben de onu çok severim. Çok severim. Abbas amca çok sevdiği yeğeninin kendisi ve yeğenleri hakkında bu emrini duyunca sevincinden bakın ne yapıyor. Sevincinden Ebul Yusr'e hemen oracıkta 20 dinar para verdi. Teşekkür ederim. Bahşiş ödüyor adama. Abbas amca esir edip onunla beraber Resul'un yanına gelince Peygamberimiz Aleyhisselam tebessüm ederek Ebul Yusr'e soruyor. Onu nasıl esir aldın? Ebul Yusr cevap veriyor. Hiç zorlanmadan esir aldım. Hayır diyor Peygamberimiz. Sen yüce bir kudret tarafından yardım olundun. O ne yapsın? Allah ve Resulü daha iyi bilir diye tabii. Burada bir sürü hikaye var, oraya girmeyeceğim. Abbas amcayı esir alanın başka birinden dinlersiniz veya okursunuz şaşırmayın diye söyleyeyim. Ensardan Ubeyd bin Evs tarafından alındığı da rivayeti var. Ancak daha çok Ebul Yusr rivayeti olduğu için ben onun üzerinden hikayeyi götürdüm. Evet. Abbas amca Bedir Savaşı'nda esir düştükten sonra Peygamberimiz Aleyhisselam onun üşüdüğünü görünce biraz daha kalınca giydirmek istedi. Ancak sevgili amcası uzun boylu olduğundan ona uygun bir elbise bulunamadı. Bunlar artık Bedir'den çıktılar. İleriki Medine'ye yakın bir yerde. Medine'de daha doğrusu yaşanıyor bu hadise. Bazı eserlerde onun orta boylu olduğu geçmekte ise de burada anlatılan olay onun gerçekten uzun boylu olduğunu ortaya koymaktadır. Uygun bir elbise bulunamazken sadece meşhur münafık Abdullah bin Ubey bin Selül'ün elbisesi ona uydu. Abdullah bin Ubey yani meşhur münafık İbni Selül gömleğini yani elbisesini Abbas amca verip onu giydirdi. Peygamberimiz Aleyhisselam yıllar sonra İbni Selül öldüğünde oğlu Abdullah'ın da ricası üzerine bir vefa abidesi olarak ona kendi elbisesini kefen olarak verdi aleyhisselam. Bu da çok düşündüğü bir sahnedir. Bu sahneyi İslam tarihine bırakıyoruz efendim. Şimdi burada rivayetleri alırken bazen notlarım da yani takdim tehir yapıyorum. Yani öne kalıyor, geriye kalıyor. Bedir'de bitti, her şey yaşandı. Medine'ye dönüşe geçildi. Yolda mola vere vere Medine'ye gelindi. Esirleri bir yere alındı. Biraz soğuk oldu hava. Orada yaşandı bu sahne. Bu sahne orada yaşandı. Bunun dikkate alınması lazım. Çünkü İbn-i Selül Bedir'de yoktu. O şimdi ben. Çünkü Allah-u Teala Bedir ehlinin hepsini affettiğini Enfal suresinde müjdelemiş. Ey şu programı dinleyenler, Bedir ehli ashabından hangisi olursa olsun, ne yanlış yaparsa yapsın, sakın ha ileri geri konuşmayın. Çünkü ayet de sabittir. Cenab-ı Hak Bedir ehlini affettiğini, onlardan razı olduğunu söylüyor. Allah'ın razı olduğu insanları dilimize dolamayalım, dilimizi koparırlar bir gün. Burada yapacağımız şey Peygamber Aleyhisselam'ın uygulamalarına dikkatli bir şekilde bakmak ve onun yolundan yürümektir. Abbas amcanın buradaki hikayesi de bunlardan biridir kıymetli dinleyenlerim. İnşallah diye bölümlerinde sizlerle önümüzdeki hafta ve sonraki haftalarda paylaşmak üzere burada noktayı koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.